Ayrım 16, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 180, 36. Bölüm. Salı gece yarısı 00:26, Helsinki. Helsinki'nin güney limanı sadece başkanlık sarayının yanındaki kalabalık pazar yeriyle değil, aynı zamanda günün değişik saatlerinde Suomenlinna adasına yapılan tekne seferleriyle de ünlüdür. Bu kuzeyin Cebeli Tarık'ı bir açık hava tiyatrosuna, bir askeri müzeye ve 18. yüzyıldan kalma şatoya sahiptir. Yanı başında Seurasaari adası ana kıtaya bir köprüyle bağlıdır. Burada 1952 olimpiyatlarının yapıldığı stat da yer almaktadır. Geceleri karanlık gökyüzünün altında, çevre de kapkaranlıktır. Onlar görünebilselerdi bile Peggy James fark edemeyecekti. Binbaşı Aho ona bir araba vermişti. Binbaşı iki adamıyla birlikte havaalanına gittikten 15 dakika sonra onun emriyle Peggy James, George ile birlikte limana gitmişti. Buradan bir tekneye binip mini denizaltıya gidilecekti. Peggy'nin çevreyle ilgilenmeye niyeti de zamanı da yoktu. Onun aklında bir tek şey vardı: St. Petersburg'a ulaşmak, Kate Fields Hatter'ın başladığı işi bitirmekti. Onun ölümüne neden olan kişi ya da kişileri bulup öldürmek o kadar önemli değildi ama fırsat bulursa bunu da yapacaktı. Tekne Larson Cabrio 280 tipi ince bir tekneydi. Parolalar söylendikten sonra ikili ekip tekneye bindi. Peggy çantasını bacaklarının arasına yerleştirip George'un yanına oturdu. Binbaşı Aho ile yaptıkları plana göre mini denizaltından indikten sonra Güney Kıyı Parkı'na bir şişme botla gideceklerdi. Buradan da hedeflerine ulaşmaları için kısa bir otobüs yolculuğu yapmaları gerekecekti. İki ajan fotoğraflarını gösterdikten sonra mini denizaltıya bindiler. Onları lacivert kazak ve pantolon giymiş genç bir adam karşıladı. Hiç vakit kaybetmeden arkalarından kapıyı kapadı. Gölgelerin arasından ikinci bir adam daha ortaya çıktı. İkilinin yüzlerine bir el feneri tuttuktan sonra silahını doğrulttu. Peggy gözlerini ışıktan korumak için elini yüzüne götürdü. Birinci adam fotoğraflarla onların yüzlerini karşılaştırırken Peggy, "Onlar biziz," dedi. "Başka kim bu kadar kötü görünebilir?" Adam fotoğrafları ve faksları yanındakine verdi. O da feneri indirip belgeleri inceledi. Sonra yeni gelenlere, "Ben Kaptan Redman," dedi. "Bu da Helmsman Osipov. Şimdi beni izleyin de gemiye gidelim." Kaptan dönüp teknenin çevresindeki daracık geçitte yürümeye başladı. Öbür adam da hemen arkalarından geliyordu. Birkaç teknenin yanından geçtiler. Sonunda küçük denizaltının yanına vardılar. Gemi sadece 15 metre uzunluğundaydı ve ancak 4 kişi alabiliyordu. St. Petersburg'a varmaları yerel saatle 2'yi bulacaktı. Tekne 6 saat sonra su yüzüne çıkmak zorundaydı. Peggy kapalı yerlerden korkmazdı ama bir termosa benzeyen bu tekne onu biraz ürkütmüştü. 10 saat sürecek yolculuk çok sıkıntılı geçecekti. 3 kişilik oturacak yerin bulunduğunu görünce kaptanın nerede duracağını merak etti. Osipov daracık merdivenlerden indi, ışığı açtı, teknenin makinelerini kontrol etti. Her şeyin normal olduğu anlaşılınca Redman, George'a içeri girmesini söyledi. George sıkışık koltuğa otururken, "Kendimi bir maymunun yumruğu gibi hissediyorum," diye söylendi. Osipov genizden gelen bir sesle, "Demek daha önce deniz yolculuğu yaptınız," dedi. "Memlekette yaptım efendim, yelkenli kullanmakta ustaydım. Maymun yumruğu bir çeşit gemici düğümüdür." Redman sabırsızlanarak, "İkinize de adam sıkıntısı çektiğimizi açıklamak isterim. Normal koşullarda motorla ilgilenen bir elektrikçi ve onun yardımcısı da teknede yer alırdı. Ama şimdi yerimiz yok. Bu nedenle dikkati dağıtmamanızı rica edeceğim."
"Bağışlayın efendim," dedi George.
Kaptan teknenin kapağını içeriden kapadı. Osipov kilit işaretinin geldiğini haber verince Wrightman periskopu ağır ağır 360 derece döndürdü. Kaptan bu işi yaparken yolcularına, "Yolculuğumuzun ilk bölümü 2 saat sürecek," dedi. "Rusların sahip oldukları Moşni adasına yaklaştığımız zaman su yüzüne çıkacağız. Konuşmalar ancak fısıltı şeklinde yapılacak. Rusların mobil sonar dedektörleri var. Onların nerede ve ne zaman bizi dinlediklerini bilemeyiz. Mümkün olduğu kadar az gürültü yapmalıyız."
"Peggy, bizi bulup bulmadıklarını nasıl anlayacağız?" diye sordu. Sahil koruma gemilerinin denize attıkları patlayıcıları görmezlikten gelemeyiz. Patlayıcılara rastlarsak hemen dibe dalıp kaçmamız gerekecek.
Bu ne kadar sık olur?
Peggy konu hakkındaki bilgisinin yetersiz olmasına sıkılmıştı. İstihbarat elemanları ellerindeki malzeme ve varacakları hedefler konusunda yeterli bilgiye sahip olmak zorundaydılar. Bunları otomobilleri ve evleri kadar iyi tanımaları gerekirdi. Ancak DI-6 işe öyle hızlı karışmıştı ki hazırlık yapmaya zaman olmamış, sadece uçak yolculuğu sırasında dosyaya bir göz atabilmişti. Dosyada da Finlandiya körfezindeki operasyonları konusunda fazla bilgi yer almamıştı. Ajanlar genellikle tur gruplarıyla birlikte ülkeye giriyorlardı. Reitman 10 yolculukta 3 kez böyle bir durumla karşılaştık dedi. Ama bu kez Rus karasularına gireceğimize göre durum farklı olabilir. Yine de tamamen korumasız olamayacağız. Binbaşı Aho bu konuyla ilgileniyor. Denizaltının motorları çalışmaya başlamıştı. Peggy lomboz deliğinden dışarısını seyre koyuldu. Lomboza vuran suları gördükçe içindeki öfke daha da kabarıyordu. Eğer sorun sadece Kate olsaydı onun yasını tutup hayatını devam ettirirdi. Çok zorlanırdı ama hiç değilse bir hedefi olurdu. Ama Kate gittikten sonra genç kadın bir hedefinin de kalmadığını sezmişti. 36 yaşında bir kadındı ve ona yaşama hakkı tanımayan bir yaşam biçimini seçmişti. Yıllar yılı çalışmasının sevdiği erkeği kaybetmesinin sonucu bu mu olacaktı? İngiltere Avrupa topluluğunun bir uydusu haline geldikten sonra geriye ne kalıyordu? Ne için yaşamıştı o ve bundan sonra ne için yaşamaya devam edecekti? Bayan James, eğer George'un fısıltısı başka bir dünyadan gelir gibiydi, bu ses onu minik denizaltıya geri getirdi.
Evet, önümüzde 10 saatlik bir yolculuk var, burası çok karanlık, haritaları inceleyemeyiz. Acaba bana Rusça dersleri vermeye sizi zorlayabilir miyim?
Peggy George'un heves dolu genç yüzüne baktı. Nasıl bu kadar hevesli olabiliyordu? İlk kez genç adama gülümsedi.
Bu zorlama olmaz. Neden temel bazı sorularla işe başlamıyoruz?
Örneğin ne gibi?
Peggy ağır ağır, Kıak, Ştav ve Pulçemno dedi. Bunlar ne demek oluyor?
Peggy gülümsedi. Nasıl, ne ve belki en önemlisi neden? 37. Bölüm Salı sabaha karşı 2.30 Rusya-Ukrayna sınırı.
Barbarossa operasyonu savaş tarihinin en büyük askeri harekatıydı. 22 Haziran 1941'de Alman orduları Rusya'yı istila etti. Nazi-Sovyet barış anlaşması da böylece sona ermiş oldu. Almanlar kış bastırmadan Moskova'yı ele geçirmek istiyordu. Hitler 120 bölükten oluşan 3 milyon 200 bin askeri Rusya'ya gönderdi. Baltık kıyılarından Karadeniz kıyılarına kadar uzanan 2300 kilometrelik alanda 170 Sovyet bölüğü görev aldı. Almanların panzer bölükleri Rusya içlerine doğru inanılmaz bir hızla ilerlerken Luftwaffe deneyimsiz ve iyi yetiştirilmemiş Rus hava birliklerini bombardımana tutuyordu. Bu savaş yüzünden Baltık eyaletleri harabeye dönmüştü. Almanların neden oldukları zarar anlatmakla bitmiyordu. Kasım ayı geldiğinde en önemli tarım, endüstri, ulaşım ve haberleşme merkezleri yerle bir edilmişti. 2 milyondan fazla Rus askeri esir edilmiş, 350 bin Rus askeri öldürülmüştü. 378 bin asker kayıptı ve 1 milyon asker de yaralıydı. Sadece Leningrad'da düşman saldırısı sırasında 900 bin kişi ölmüştü. Ancak Aralık ayının sonunda -20 dereceyi bulan soğuk havanın da yardımıyla Ruslar kendilerini toplamaya başladılar. Karşı saldırı sayesinde de Moskova'nın istila edilmesini önleyebildiler. Barbarossa operasyonu Almanlar için bir felaketti. Bu arada Ruslara da savunmaya değil, saldırıya bağlı savaş taktiği uygulamalarının önemini öğretmişti. Daha sonraki 40 yıl içinde Rus ordusu giderek büyüdü ve saldırı sistemini benimsedi. 1956'da Macaristan'da, 1968'de Çekoslovakya'da, 1979'da Afganistan'da ya da 1994'te Çeçenistan'da olsun Moskova arka bahçesindeki sorunları çözmek için diplomasiye değil askeri gücüne güvendi. Çoğu zaman çabaları boşa gitmiyordu, bazen de çabaların boşa gittiği oluyordu. Ama kararlılık değişmemişti ve İçişleri Bakanı Dogin bu gerçeğin bilincindeydi.
Ayrıca pek çok Rus komutanın Afganistan ve Çeçenistan'da 9 yıl süreyle mücadele ettikten sonra kendilerini kanıtlamak için fırsat kolladıklarını biliyordu. Onlara bir şans vermenin zamanı gelmişti. Adamlarının çoğu Rusya'nın Ukrayna sınırına sevk edilmişti. Burada Afganistan ve Çeçenistan'ın tersine isyancı ordular ve partizan gerillalarla savaşmayacaklardı. Bu savaş, bu aktif Nost çok farklı olacaktı. Polonya'dan Przem Yisil yöresinde Polonya Komünist Partisi'nin karargahı olarak kullanılan iki katlı tuğla binada yerel saatte 00:30'da bir bomba patladı. Üç günde bir yayınlanan Obi Vatel gazetesinde editörlük yapan iki kişinin parçaları çevredeki ağaçlara fırladı, duvarlar kan ve mürekkep içinde kaldı. Patlamanın verdiği sıcaklıkla insan etleri ve kurşun harfler eridi. Birkaç dakika sonra ise komünist sempatizanları sokaklara dökülüp saldırıyı kınamaya kalkıştılar. Yerel bir silah deposuna molotof kokteylleri atıldı ve patlama sonucunda bir asker öldü. Saat 00:46'da yerel jandarma Varşova'ya telefon edip isyanları bastırmak için ordudan yardım istedi. Bu telefon konuşması Başkan Vesnik'e iletildi. Tam saat 2:49'da Başkan Vesnik, General Kosygin'a telefon edip Polonya-Ukrayna sınırında çıktığı sanılan karışıklıklara müdahale etmesi için yardım istedi. Saat 2:50'de 150 bin Rus askeri kuzeydeki Novgorod kentinden Ukrayna'ya girdi. Piyade motorize birlikler, tank ve topçu birlikleri ve hava birlikleri şaşırtıcı bir düzen içinde harekete geçtiler. Moskova'da tam saat 2:30'da Kremlin Başkan Vesnik'ten acil bir mesaj aldı. Başkan Ukrayna birliklerinin Polonya ile paylaşılan 300 millik sınırı korumaları için yardım dileğinde bulundu. Rus Devlet Başkanı Zanin uykusundan uyandırıldı ve bu haberi alınca çok şaşırdı. Başkan Kremlin'deki bürosuna ulaşmadan arabada Ukrayna Başkanı'ndan bir telefon mesajı daha aldı. Bu mesaj başkanı birincisinden daha fazla şaşırttı. ''Hemen harekete geçtiğiniz için teşekkür ederim. General Kosygin'in birlikleri halkı paniğe kapılmaktan korumakla kalmayıp Rusya ile Ukrayna arasındaki geleneksel bağları da kuvvetlendirecek.'' Büyükelçi Rozevna'ya talimat verdim. Kendisi Birleşmiş Milletler'e ve Genel Sekreter Brophy'ye bu müdahalenin davet üzerine yapıldığını bildirecek. Zanin'in bıyıkları ve kalın kaşları normal zamanlarda yüzüne neşeli bir ifade verirdi. Ama bu kez başkanın koyu renk gözlerinden alevler fışkırıyor, küçük ağzı kasılmış titriyordu. Başkan orta yaşlı kumral bir kadın olan sekreteri Larisa Şahtur'a döndü ve General Kosygin'i telefonla aramasını söyledi. Sekreter ancak hava operasyonları irtibat subayı General Leonid Sarik'e ulaşabildi. General Kosygin harekat sırasında her türlü telefon bağlantısının kesilmesini emretmişti. Birlikler yerlerini aldıktan sonra yasak kaldırılacaktı. Sekreter, "Generalim, başkanı arıyorum," dedi. General, başkan güvenlik önlemlerinin ne kadar gerekli olduğunu anlayacaktır. Commonwealth ülkeleriyle olan savunma anlaşmamıza ne kadar sadık olduğumuzu kendisi çok iyi bilir. General işi olduğunu bahane edip telefonu kapadı. Başkanla sekreteri telefonun düdük sesini duydular. Kremlin'e yaklaşırlarken Zanin kurşun geçirmez camdan dışarıya baktı. Başkan sakinleşmek için gençken Svetlana Stalin'in babası hakkında yazdığı kitabın bir kopyasını ele geçirmiştim dedi. Sen o kitabı anımsıyor musun?
Evet, kitap yıllarca yasaklanmıştı.
Çok doğru. Hem de Svetlana gözden düşen lideri ağır bir dille eleştirdiği halde kitap yasaklandı. Svetlana'nın Stalin hakkında yazdığı bir söz beni çok etkilemişti. Svetlana 1930'ların sonuna doğru babasının infaz mani hastalığına tutulduğunu belirtmişti. Her yer düşmanlarla doluydu. Stalin tam 50 bin askerini öldürtmüştü. Onun öldürttüğü askerlerin sayısı Almanların tüm savaş süresince öldürdüklerinden çok fazlaydı. Başkan derin bir soluk aldı. Stalin'in herkesten sandığı kadar deli ya da manyak olmayabileceğini düşünmek beni korkutuyor. Siyah BMW araba Kalinina meydanını dönüp Kremlin'in kuzeybatısına, Trinita kapısına yönelirken sekreter başkanın elini tutup sıktı. 38. Bölüm Salı sabaha karşı 3:08 St. Petersburg. Sergey Orlov aşağı yukarı bir saati aşkın bir süreden beri masasının başında uyuyordu. Dirseklerini koltuğun kollarına dayamış, başı hafifçe sola kaymıştı. Gerçi karısı onun her zaman her yerde uyumaya kendini alıştırdığına inanmıyordu. Ama Orlov bunun doğuştan edindiği bir yetenek olmadığı konusunda ısrar ediyordu. Astronot olduğu zaman uzun çalışma saatleri sırasında yarımşar saatlik uyku kaçamakları yapmaya kendini alıştırmıştı. Dahası bu küçük uyku kaçamaklarının onu normal 6 saat süreli uykulardan daha fazla dinlendirdiğini söylüyordu. O asla sorunlarını çözümleyinceye kadar uğraşan Roski gibi çalışamazdı. Albay şimdi bile merkezdeki bürosundaydı. Orlov şaşırtıcı sorunların kısa bir uykudan sonra ona daha anlamlı gelmeye başladığını saptamıştı. Ancak hiçbir zaman sorunlardan kaçmak için uykuya yatmazdı. Buna karşın gece 1.45'te gözlerini kapamayı başarınca o andaki sorunlardan uzaklaşmak hoşuna gitti. Saat 2.51'de asistanı Nina ona Savunma Bakanlığından bir telefon geldiğini haber verince uykusundan uyandı. Haberleşme Bölümü Başkanı General David Ergashev telefonda onu Ukrayna'ya giden birlikler konusunda bilgilendirdi. Avrupa'daki birimlerden orduların hareketleri hakkında bilgi almasını istedi. Bu habere çok şaşıran Orlov isteği telsiz görevlisi Yuri Marev'e iletti. Operasyon Merkezi Savunma Bakanlığı ile tüm birimler arasındaki elektronik haberleşmeleri saptamakla görevliydi. Ayrıca bu konuşmaların başkaları tarafından dinlenmesini de önleyecekti. Orlov Marev ile konuşmasını tamamlamadan önce General Kosygan'dan Savunma Bakanlığı'na gelen verileri kaydetmesini istedi. Marev'in yanıtı onu gafil avladı. ''Biz bunu yapıyoruz. Albay Roski birliklerin hareketlerini saptamamızı istedi.'' ''Bilgi nereye gidiyor?'' ''Merkez bilgisayarına.'' Orlov hemen kendini toplayarak ''Güzel.'' dedi. ''Bilginin benim ekranıma da doğrudan aktarılmasını sağla.'' ''Emedersiniz efendim.'' Orlov bilgisayarına dönüp beklemeye koyuldu. İçinden Roski'ye lanet yağdırıyordu. Bu ya daha önceki tartışmalarının bir karşılığıydı ya da Roski patronu Dogin'le bir iş çeviriyordu. Ama Orlov'un yapabileceği bir şey yoktu. Bilgi merkez bilgisayarına kaydedildiği sürece Roski ona rapor vermek zorunda değildi. Orlov beklerken durumu yeniden gözden geçirdi. Ukrayna'nın birdenbire istekte bulunması ilginçti. Birçok yetkili gibi o da çeşitli tatbikatların yeni başkan Zani'nin orduyu batılılaşma uğruna gözden çıkarmadığını göstermek istemesinden kaynaklandığını düşünüyordu. Eski Cumhuriyet'e hareketin önceden planlandığı kesindi. Ama bunu kim planlamıştı? Dogin mi? Neden? Bu bir darbe değildi, savaş hiç değildi. İlk veri ekrana gelmeye başlamıştı. Rus piyadeleri Kharkov ve Voroshilovgrad'da Ukrayna birlikleriyle birleşiyordu. Ama bu ortak bir tatbikat da değildi. Başkan Vesnik'in açıklamaları bunu kanıtlıyordu. Kremlin'in beklenmedik sessizliği de ayrıca dikkat çekiciydi. Birlikler sınırı geçeli 18 dakika olmuştu ve Zanin olay hakkında bir açıklama yapmamıştı. Moskova'daki batılı elçiliklerin hepsi endişe bildiren mektuplar göndermekle meşguldüler. Marev ve küçük ekibi gelen haberlerden rapor oluşturmaya çalışıyordu. Sınıra yığılan asker ve araç sayısı şaşırtıcıydı. Topların namluları beyaz Rusya sınırına çevrilmişti. Bu bir deneme olamazdı. Bütün bunlar bir savaşın hazırlıklarıydı. Ve eğer savaş hazırlığı yapılıyorsa Roski ile kendisi bu işe ne kadar bulaşmıştı? Orlov Nina'ya Güvenlik Bakanlığı Müdürü Roland Mikyan'ı telefonla aramasını söyledi. Mikyan'ı kozmonotluk günlerinden anımsıyordu. Son bir yıl içinde ikisi birkaç kez istihbarat konularında bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya gelmişlerdi. Nina müdürü evinde buldu. Mikyan, Sergey dedi, ben de seni aramak üzereydim. Orlov Ukrayna meselesini biliyor muydun diye sordu. Biz istihbarat birimlerinin başkanlarıyız, olup biten her şeyi biliriz. Orlov üsteledi, bilmiyordun değil mi? O bölgede bir haberleşme boşluğu oldu. 150 top namlusunun Minsk'e çevrili olduğunu biliyor muydun? Gece müdürü az önce bana bilgi verdi. Murmansk uçak gemisinden kalkan uçaklar Moldavya sınırında sınırı geçmemeye özen göstererek uçuyorlar. Sen daha uzun süreden beri bu işlerin içindesin, fikrin nedir? Yükseklerde biri çok gizli bir operasyon düzenledi. Sen kendini kötü hissetme Sergey.
Bu iş yeni başkanımız dahil pek çok kişiyi şaşırttı.
Onunla konuşan oldu mu?
Şu anda en yakın danışmanlarıyla toplantıda. İçişleri Bakanı Dogin hariç.
O nerede?
Moskova dışındaki dinlenme evinde.
Daha birkaç saat önce onunla görüştüm. Gayet iyiydi.
Bundan hiç kuşkum yok. Bu da şu tatbikatı kimin düzenlediği konusunda sana bir fikir verebilir.
Öbür telefon çalıyordu. Orlov Mikyan'a bağışla dedi.
Mikyan dur bir dakika dedi. Bakanlığa ulaşmak zorundayım ama dikkate alman gereken bir konuda seni uyaracaktım. Dogin senin Kremlin'deki merkezine yardımda bulundu. Bu olaydan kısa bir süre önce merkez faaliyete geçti. Eğer bakan bu işi yönetmek için operasyon merkezini kullanıyorsa ve sonuçta kaybederse sen de kendini bir infaz mangasının önünde bulabilirsin.
Ben de bunun gibi bir şey düşünüyordum. Teşekkürler Roland, seninle sonra görüşürüz.
Mikyan telefonu kapattıktan sonra Nina Orlova Zilaş'ın telefonda olduğunu söyledi. General bürolar arası hatta döndü.
Evet Arkady.
Generalim, Kolguyev adasındaki hava savunma IT-76T uçağının Finlandiya üzerinden Barents Denizi üzerine geldiğini ve şimdi doğuya doğru uçtuğunu bildirdi.
Uçağın nereye gittiği hakkında bir fikirleri var mı?
Yok efendim.
Bir tahminde falan da bulunamıyorlar mı?
Sadece uçak doğuya gidiyor efendim. Onun bir nakliye uçağı olduğu söyleniyor. Biz de bu uçakları Almanya, Fransa ve İskandinavya'dan kargo taşımak için kullanıyoruz.
Hava savunma uçakla temasa geçti mi?
Evet efendim, işaret gönderiyorlar.
Bunun hiçbir anlamı olmadığını Orlov biliyordu.
Uçakla konuşan oldu mu?
Hayır efendim, nakliye uçakları genellikle telsizlerini kapalı tutarlar.
Hava savunma başka Rus uçaklarıyla temasa geçti mi?
Bildiğimiz kadarıyla hayır efendim.
Teşekkür ederim. Hiçbir şey değişmese bile yarım saatte bir rapor istiyorum.
Emredersiniz efendim.
General Kosygin ile İçişleri Bakanlığı arasında geçecek konuşmaları kaydedip bana bildir. Generalin özel hattı da dahil.
General Kosygin aleyhine casusluk yapmamı mı istiyorsunuz?
Emirlerime uymanı istiyorum. Emirlerimi sorgulamaya değil de tekrarlamaya çalıştığını düşünmek isterim.
Evet efendim, öyle yapıyordum. Teşekkür ederim.
Orlov telefonu kapadıktan sonra uçak hakkında yanıldığına, bunun CIA'nın Rusların tepkisini ölçmek için uyguladığı plan olduğuna inandı. Ama içgüdüsü bu varsayıma karşı çıkıyordu. Uçağın ABD'den ya da NATO'dan olduğu varsayılırsa Amerika'ya giderken Arktik denizinden ya da Atlantik üzerinden geçerdi. Uzak doğuya ulaşmak için güneydeki hava koridorlarını kullanırdı. Rusya için de bir yere gitmeyi planlıyorsa neden Rus uçağı kullansınlardı ve Doğu Rusya'da nereye gitmeyi planlıyorlardı? Bu sorunun bir tek yanıtı vardı ve Orlov bundan hiç hoşlanmamıştı. 22 tuşuna basınca telefondan boğuk bir ses geldi.
Operasyon destek görevlisi Fyodor Buriba.
Fyodor, ben General Orlov. Lütfen Rus Uzay Araştırma Enstitüsü'nden Doktor Sagdeyev'i ara ve gece 9'dan sabah 1'e kadar Okhotsk Denizi ile Aldan Düzlüğü arasındaki bölgede Amerikan ve NATO uydularının faaliyetlerini saptamasını iste.
Derhal, birinci derece bilgi mi istiyorsunuz?
Birinci derecede bilgi yeterli olur. Bunu yaptıktan sonra Gulfstream uçağından Vladivostok'taki trene nakledilen kargo hakkında bilgi toplamaya çalış. Bakalım uydular arasında bunları gören olmuş mu?
Emredersiniz efendim.
Buriba telefonu kapadıktan sonra Orlov arkasına yaslanıp tavana baktı. Albert Sagdeyev'in ekibi uzayda başıboş dolaşan uydu ve uzay gemisi parçalarını saptamakla görevliydi. 1982 yılında 5 kişilik ekibin sayısı bir misli arttırılmıştı. Amerikalıların, Avrupalıların ve Çinlilerin uzaya fırlattıkları uyduları incelemekle görevlendirilmişlerdi. Ruslar kimin neyi ne zaman gözetlediğini biliyorlardı. Orlov konuyu düşündükçe bir noktadan emin olmaya başlamıştı. Son günlerde Rus birliklerinin sınıra yığılması, Amerikalılarla Avrupalıların Vladivostok gibi donanma üslerini daha yakından izlemelerine neden olmuştu mutlaka. Bunu yaparken sandıkların jet uçağından trene yüklendiğini de öğrenmiş olmalıydılar. Ancak bu olay oraya bir uçak göndermeyi gerektirecek kadar önemli miydi? Ayrıca tren uzaydan da izlenebilirdi. Tabii ABD'nin ve Avrupa'nın tek isteği treni izlemekse. Eğer uçak trenle buluşmayı hedefliyorsa Rus bölgesinde mümkün olduğu kadar kısa bir süre kalacaktı. Bu da doğudan yaklaşmak anlamına geliyordu. Bu durumda oğluna hazırlanmak için 10-14 saatlik bir süre kalıyordu. Yine de şu uçağı kullanan kişi büyük tehlikedeydi ve böyle bir tehlike neden göze alınsındı? Orlov olup bitenlere rağmen kargonun neden o kadar büyük önem taşıdığını öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Bunu yapmanın da bir tek yolu olduğunun bilincindeydi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 192.